Sayfa 44. Umut'un izini sürerken içine düştüğüm yabancı bir çevrede dost mu düşman mı olduklarını çıkaramadığım insanlar arasında cevapsız sorularla, karmakarışık duygularla bir de Kerem Ali ile baş başa kalmıştım. Ülkü içime kurt düşürüp beni bu maceraya ittikten sonra çekip gitmişti. Babamın öldürülmesinin ardındaki karanlığı aralamaya çalışırken o zamana kadar varlığından bile haberdar olmadığım bir başka dünyanın kapısı aralanmıştı. Kerem Ali'nin ait olmaktan gurur duyduğunu her fırsatta tekrarladığı öteki şehrin, varoşların kapısı. Baş kaldıran İstanbul ya da devrimci İstanbul derdi o. Varoş sözcüğünün entel burjuva uydurmacası olduğunu, ille de adlandırmak gerekirse Gecekondu Mahallesi veya şehrin devrimci çeperi denebileceğini söylerdi. Kasılmayı bıraktığı, neşeli ve hafif görünmekten çekinmediği anlarda ise, o sıralarda bu çevrelerde pek moda olan arabesk bir şarkıya gönderme yaparak varoşların devrimci prensi diye adlandırırdı kendisini. Her dinlediğimde içim bayıltan arabesk şarkının nakaratını kendine uyarlamıştı. Aç yattığın geceler, tutsak günler bitecek, bekle. Varoşların prensi geliyor devrim türküleriyle. Sesi gerçekten de güzeldi. Başlangıçta Umut'un izini aramak, oradan babamın gerçeğini ve ölümünün ardındaki sırlara varmak için yola çıkarken karmaşık ve heyecanlı bir bilgisayar onunla açar gibiydim. Öyle tasasız, öyle dışarıdan. Oynamaktan sıkılınca fareyi tıklatıp ekranı karartabileceğim ya da yeni bir programa geçebileceğim bir oyun. Umut'u arama oyunu. İnsanların ikonlar, yaşamların fareyi tıklatarak değiştirilebilen sanal kaderler, şehirlerin SimCity oyunu kurguları olmadığını yaşayarak öğrenmem gerekiyordu. Büyük bir hızla yeni bir dünyanın çekim alanına girmekte olduğumu fark ediyordum. Korkuyordum ama kaçmak, kurtulmak, oyunu yarıda kesmek istemiyordum. İçimdeki boşluğu dolduran garip bir çekiciliği vardı bu dünyanın. O boşluk, çocukluktan çıktığımdan beri içimde olan, babamın ölümünden sonra iyice derinleşen, amaçsızlık mı, tutkusuzluk mu, isteksizlik mi tam adlandıramadığım o ağır duygu. Annemin herkese, her şeye, gündelik yaşamı uzak, başka gezegenlerden gelmiş, yeryüzünde şaşkın dolaşan yabancı havasının benzeri. Annelerinin en nefret ettikleri huylarını almak, annelere benzemek kızların değişmez kaderi midir? Çocukken büyüklerin adet yerini bulsun diye sordukları aptalca soruya, büyüyünce ne olacaksın sorusuna, hiç diye cevap verirdim. Bir keresinde babamın kızı olacağım demiştim de babaannem bu anlamsız yanıtta olmadık derinlikler bulmuştu. Babasının yolundan gidecek, Türkiye'nin ilk kadın dışişleri bakanı olacak benim kızım. Babamın ölümünü izleyen günlerde annemin bıktırıcı üstelemeleri yüzünden birkaç kez gitmek zorunda kaldığım psikolog, önce kendisinin tedavi olması gerektiği izlenimi veren, annemin de kendi hastası olduğunu biraz övünerek açık açık söyleyen tuhaf bir adam. Babanızın yerine onun boşluğunu dolduracak bir şey koymanız gerekiyor demişti. Size bir amaç gerek. Psikolog olarak güven sağlayabilmek için bu kadar düz ve açık söylememeliyim. Biliyorum ama bana kendi isteğinizle bir şey umarak gelmediğiniz besbelli. Güven ve inanç olmadan tedavi olunmaz. Yani ya aşık olmalısın ya da bir örgüte, bir tarikata katılmalısın diyorsunuz demiştim alaycı bir tavırla. Adam gülmüştü. Bu kadar düz ve açık söylersem ücretimi hak edemem. Aynı şeyi bir sürü anlaşılmaz bilimsel terimle, mesela şu yeni moda lacancı dil psikolojisinin klişeleriyle süslemem gerekiyor. Çocukken ne zaman canım sıkılıyor desem, dadım kendine bir uğraş edinmelisin der, elime bir iş tutuştururdu. Dadıları yabana atmayın. Küçümsenen genel doğrular bin yılların deneyimlerinden süzülüp gelmiştir. Freud'den Lacan'a, ustaların yaptığı bu genel doğruları önce anlaşılmaz kılmak, sonra da açıklamaya çalışmaktır. İşte yaptığı işe inanmayan biri daha diye düşünmüştüm. İyi ücret alabileceği bir müşteriyi, galiba hastayı demek gerekiyor. Kaçırmaya çalışmasının anlamı nedir peki? Sonraki seanslarda bir türlü konuşmaların da işin parçası olduğunu, psikoloğun kimi zaman güven yaratmak için bu türden sözde açık yürekli söylemlere de başvurabileceğini kavramış, çok geçmeden de adam için asıl yağlı müşterinin annem olduğunu, adamın ana kızı birlikte tedavi etmekten fazla hoşlanmadığını anlamıştım. Birkaç ay sonra kendimde hiçbir değişiklik hissetmeden, annemin ilerlemiş alkolizminin temelinde ise anne ve baba boşluğunun, yeni duyduğum deyimle birincil güven kaynaklarının eksikliğini yattığını öğrenmiş olarak bu anlamsız seanslara son verdim. Annemin çevresindeki mutsuz ve tatminsiz orta yaşlı kadınlardan sık sık işittiğim, çağımızda her kadının psikoloğu olmalı canım türünden sözlere duyduğum tepkinin de bunda payı vardı. O kadınlardan biri olmak istemiyordum. Üniversitedeki kaydımı dondurup Türkiye'ye dönmem, aile ve arkadaş çevrelerinde babamın ölümünden sonra içine bir düştüğüm boşluk ve bunalımla açıklandı. Oysa içimdeki kara deliğin bir ucundan küçücük, iğne topuzu kadar küçük bir ışık sızmaya başladığını sadece ben biliyordum. Hayatıma, hayatımıza böyle bir anda beklenmedik biçimde dalan yabancının Erguvan dallarına asılıp kalan sorusu benim sorumdu. Derin, who is Umut really? Bir başka zaman, bir başka yer, başka bir ses, benim sesim. Umut kimdi aslında Ülkü? Bu soruyu nerede, nasıl sordum en ince ayrıntısına kadar hatırlıyorum. Bozcaada'daki bağ evinin önündeki abluyu, önce hırlayıp havlayıp sonra ayağımın dibine uzanan köpekleri, moruş ve faraş, güneş ve üzüm sarısı ışıkları, yanık ot, deniz, çürümüş üzüm kokulu havadaki titreşimleri, her şeyi. Umut kimdi aslında Ülkü? Acımasız, küstah bir soruydu. Ama o sırada içimdeki acı veren boşluğu, o ağırlığına dayanılmaz kara deliği doldurabilecek tek şey bu sorunun cevabı gibi geliyordu. Sorunun anahtarının da Ülkü'de olduğuna inanıyordum. Apayrı bir dünyadan, hiç tanımadığım iklimlerden, neredeyse başka bir zamandan çıkıp gelmiş bu kadına karşı önce merak, sonra yakınlığa, hatta sevgiye benzer bir duygu, sonunda da o güne kadar babamdan başkasına duymadığım bir güven besleyeceğimi aklımın ucundan bile geçirmezdim. Cem amcanın Bozcaada'daki bağ evinde karşılaşmamızı izleyen günlerde Ülkü'den beklediğimin babamın ölümünün ardındaki sırrı, karanlıkta kalmış gerçekleri, cevapsız sorular aydınlatması olduğunu anlamıştım. Zaten Bozcaada gezisi de babamın en yakın, tek yakın arkadaşı Cem amcanın işbirliğiyle, yoksa suç ortaklığı mı demeliyim, bu amaçla hazırlanmıştı. Bir yıl önce bu kadınla Paris'te Büyükelçilik'teki karşılaşmamızın her anını, konuşmanın neredeyse her sözcüğünü hatırlıyordum. Bir izlenim edindim, doğru mu bilmiyorum ama Sayın Arı Murat resmi görevlerinin tümünden ayrılmaya karar vermiş gibi geldi bana. Soruşturmaya yardımcı olabilecek bir nokta var, onu da size aktarmalıyım. Birilerinin kendisini izlediğinden kuşkulanıyordu, demişti. Kadının Sayın Arı Murat derken yapay, belki de aracı ses tonunu, annemle konuşurkenki aşırı kibar, gerçekte küçümseyen ve ciddiye almayan ifadesini birden acınızı çok iyi anlıyorum, sizinkini de derin diyerek adımı söyleyivermesini. Benim de bir oğlum vardı, öldürüldü derken yüzünün öfkeli, acılı, kederli değil, yorgun ve bezgin olduğunu unutmadım. Sonra o cümle, belki de sandığımızdan çok daha karanlık güçler var cinayetin arkasında. Eğer gerçek katil ve katiller bulunamazsa bu varsayım güç kazanır. Cinayeti soruşturanlarla işletenler aynı odaklarsa katiller bulunmaz. Arı Murat cinayetinin ardından Fransız ve Türk gazetelerinin önemli devlet görevlerinde bulunmuş üst düzey Türk diplomatı Arı Murat'ın Paris'te faili meçhul bir cinayete kurban gitmeden birkaç saat önce birlikte yemek yediğini yazdıkları Türk asıllı gazeteci kadını görmek istemiştik. Şimdi düşünüyorum da böyle bir karşılaşmayı aslında elçilik planlamış, annemin isteği olduğu görünümü yaratılmıştı. Belki de haksızlık ediyorum ama annemin ne o kadını tanıma tutkusu ne de kocasının ölümündeki esrarı aydınlatma isteği vardı. Ben ise tanımadığım kadına karşı kin doluydum. Bu duyguların nedeni onu babamın ölümünden sorumlu tutmamdı belki. Ama asıl babamın son anlarını paylaştığı için düşmandım ona. Sanki benden bir şeyler çalmıştı, benim olması gereken bir yakınlığa hakkı olmadığı halde el koymuştu. Çocukluğumdan beri babamı, baba kız sevgisini çok aşan bir sevgiyle severdim. Annem bizim dünyamıza giremezdi. Böyle bir niyeti ve çabası da yoktu zaten. O içki kadehine sığınırdı. Önceleri viski, daha sonra cin, bulduğu zaman tekila. Ne halim varsa görün. Siz baba kız ayrı bir klansınız derdi, ilgisiz ve uzak bir sesle. Yüzünde ince bir porselen heykelcik güzelliği, öyle şeffaf, öyle donuk, öyle uzak. Küçücük bir kızken annelerle babaların çocuk yapmak için nasıl yattıklarını, eve temizliğe gelen etli butlu, yerleri silerken bile çevreye şehvet saçan temizlikçi kadından öğrendiğimde, kadın daha iyi anlatmak için külotunu indirir, kukumu parmağıyla uzun uzun okşardı. Annemle babamı bu konumda hayal edememiştim bir türlü. Hayır, babam istese de annem öyle şeyler yaptırmazdı kendine. Zaten babam da istemezdi. Yaşlı bir leyliğin gagasında getirdiği kırmızı kurdeleyle bağlı büyük paketin içinden çıkmış olmak, annemin karnından çıkmış olmaktan çok daha inandırıcıydı. Annemin incecik bedeni, dümdüz karnı böyle ağır bir yükü taşıyabilecek gibi değildi. Babamın da ona temizlikçi kadının anlattığı gibi sıkı sıkı sarıldığını hiç görmemiştim ama bana sarılırdı. Uzun iş gezilerinden döneceği günler saat kaç olursa olsun uyumaz babamı beklerdim. Fransız Yahudisi Matmazel Rene günün son denetimi için odama girdiğinde uyuyormuş taklidi yapar, içimi babama hazırlardım. Kapı yavaşça açılıp da babam odaya süzüldüğünde gözlerimi hemen açmaz, mutluluk anını olabildiğince geciktirmeye çalışırdım. Babam yatağın kenarına oturur, hafifçe yanağımı okşar, sonra biliyorum uyumuyorsun derdi. Bazen birkaç saniye daha direnir, oyunu uzatır, uyuma taklidini sürdürürdüm. O zaman babam gıgımı, yine direnirsem küçük ayaklarımın altını gıdıklardı. Baba kızın jargonunda vıda atmak denirdi buna. Katılı katılı gülerek babama sarılır, onun güçlü kolları arasında Davidoff losyonunun kokusuyla kendimden geçerek günlerdir beklediğim, hayalini kurduğum o benzersiz mutluluğu yaşardım. İyi ki babam hep iş gezilerinde, iyi ki her gece gelmiyor eve diye düşündüğüm olurdu çocukken. Böylece buluşmalarımız sıradan bir olay olmaktan çıkar, harikulade bir duyguya dönüşür, gündelik akışın biteviliğinden, sıradanlığından kurtulurdu. Babam her iş gezisinden dönüşte ufak bir armağan getirirdi. Küçük kızların hoşlanacağı cinsten şeyler. Barbie bebekler, akrep ve yelkovanı tavşan kardeşin kulağı ve bacağı olan bir kol saati, ünlü çocuk butiklerinden alınmış çok süslü elbiseler, kırmızı pembe deniz kabuklarından kolyeler, gözünü deliğini uydurup bakınca içinde rengarenk masal çiçeklerinin açtığı bir kaleidoskop, bir defasında da küçücük selif kelebeklerle süslü bir saç tokası. Ama benim saçlarım uzun değil ki babacığım. Belki de uzatırsın. Ben uzun saç severim. Annem saçlarımı uzatmamı istemiyor. Çocuklarda uzun saç rahat olmazmış. Hem annemin saçları da uzun değil baba. O zaman büyüyüp de saçlarını uzattığın zaman takarsın. Babama sevgiyle sarılmış. Tamam babacığım. Büyüyünce uzatacağım saçlarımı demiştim. Büyüyene kadar da saç tokamı senin getirdiğin uzun saçlı kocaman bebeğime, hani adını da Lady Godiva koyduğumuz bebeğe bakarım. Dış işlerinde, iç işlerinde, Avrupa Birliği ve NATO komisyonlarında, hatta yurt dışındaki diplomatik çevrelerde küçük çaplı bir efsane olmuş, güçlü, başarılı, karizmatik Arın Murat'ın Fransız basınıyla iyi ilişkiler kurmak için bile olsa baş başa yemek yemeye değer bulduğu Türk asıllı gazeteci kadını merak etmemiz doğaldı, onu kıskanmamız da. Büyükelçiliğin özel odalarından birinde ülkeyle ilk karşılaştığımda kadının saçlarının kısacık olduğunu görüp bir an ferahlamıştım. Babam uzun saçlı kadınları sever. Üstelik kurduğun kadar genç ve güzel de değil. Parisyen bir havası var kuşkusuz. Bu terimi babaannemden öğrenmiştim. Ama zaten yıllardır Paris'te yaşamıyor mu? Bir hava kapmış olması doğal. Annem kadını sorguya çeker tonda konuştukça ülkeye karşı duyduğum uzaklığın, kuşkunun, hatta gizli nefretin dağılmaya başladığını fark etmiştim. Hayır, babamı paylaşmış olmaktan korktuğum kadın o bilinmeyen rakip ülke olamazdı. Annemin saygın, kibar, acılı dul görünümü için özenle seçtiği lacivert Chanel döpiyesini, gri mavi ham ipek bluzunu, buz gibi bir sesle "Ne zamandan beri Paris'tesiniz?" diye soruşunu, Türkiye'ye sık sık gelip gelmediğini öğrenmeye çalışmasını hatırlıyorum. 80 darbesinden beri Avrupa'da yaşıyorum. Türkiye'ye yıllar sonra 1992'de geldim. Bir kez oğlumu gömmeye demişti Ülkü. Annemin anlamamış veya anlamaz görünmüş, "Görmeye mi geldiniz?" diye sormuştu. "Hayır hanımefendi, gömmeye. Oğlum öldü." Sonra kendi sesim, "Oğlunuz neden öldü?" İlk anda anlamını kavrayamadığım bir cevap. Sanırım yanlış bir ihbardı. Teröristlerin hücre evi diye basılan öğrenci evine polis ateşi açmış. Çatışmada ölmüş dendi. Oysa içeriden tek bir kurşun bile atılmamış. Daha sonra öldürülen çocukların aileleri dava açmışlar. İçeriden ateş edilmediği ortaya çıkmış. Ama ölenler ölmüştü. Kimse ceza görmedi. Olaya katılan görevliler delil yetersizliğinden beraat ettiler. Annemin hiç ilgilenmediği, duymak istemediği bu tatsız hikayeden sıkıldığını alt dudağın dişlemeye başlamasından anlamıştım. O sıkılınca, zorda kalınca, sinirlenince alt dudağını dişler hep. Ülkeye karşı tatsız ve saygısız bir davranışta bulunmasını engellemek için ilgimi ve üzüntümü dile getiren bir şeyler söylemeye çalışmıştım. Ne olursa olsun kadının oğlu suçsuz yere öldürülmüştü. Kabus gibi bir gündü. Buluştuğumuz küçük salonun ağır kadife perdeleri, yaldızlı güllerle süslü rüküş ve yıpranmış duvar kağıtları, her yere hakim olan tozlu gül kurusu renk, babaannemin pek sevdiği bu renkten ve kadife perdelerden çocukluğumdan beri nefret ederim. Annemin duruma hiç uymayan iki dirhem bir çekirdek şıklığı, Ülkü'nün huzursuzluğu, bütün konuşmalarımızı dinleyen sözde garson kılığındaki görevlinin güvenilmez yüzü, İkram edilen çayın kötülüğü, daha bir sürü ayrıntıyı o günü tekrar yaşıyormuşçasına anımsıyorum. Sonra hiç beklemediğim bir şey olmuş, vedalaşmak için elimi uzattığımda kadın bana içtenlikle sarılmıştı. Onun gözlerinin de yaşlı olduğunu fark etmiştim. Öldürülen oğlu için mi, arı Murat için mi ağladığını sormuştum kendi kendime. İki ölüm arasında akılla açıklanamayacak bir ilinti, bir kesişme noktası, adlandırmakta güçlük çektiğim bir bağ olabileceği düşüncesi beynimin en gizli köşelerinden birine ilk kez o an yerleşmişti sanırım. Bilmecenin çözümünün, cevabın anahtarının bu anlamlı, güzel ama yorgun ve bezgin yüzlü kadında olduğunu sezmiştim. 48 saat öncesine kadar sıkıcı Lozan kentinde düzenli, durgun akan bir ırmak olan hayatım, uçak De Gaulle havaalanına indiği anda değişmişti. Benim Lozan'a gelmem ters olacak. Üstelik o sıkıcı kent yerine güzel kızımla Paris'te buluşmayı tercih ederim. Sen buraya gel demişti babam telefonda. Yarı yıl tatilinde Türkiye'ye gitmeyi planlıyordum. Ama tatile daha 5 ay vardı. Babamı özlemiştim. Önerisini hemen kabul ettim. Lozan'da uluslararası hukuk okuma fikri yuvadan uçma anlamına geldiği için önceleri heyecan vericiydi. Üstelik 2 yıl boyunca kurslarda, dershanelerde sürünüp üniversite sınavlarına hazırlanma işkencesinden de kurtulmuş olacaktım. Öneri babamdan gelmiş, böylesinin daha prestijli, daha şık olacağını düşünen annem tarafından da hararetli desteklenmişti. Günümüz dünyasında, hele de günümüz Türkiye'sinde hukuk deyince uluslararası hukuk, Avrupa hukuku anlaşılmalı diyordu babam. Kısa bir süre önce eskiden solcu olan bir arkadaşıyla tartışırlarken, arkadaşı ulusal devletin, ulusal çıkarların daha uzun süre varlığını koruyacağını, globalleşme denilen olgunun tek kutuplu hale gelmiş dünyada Amerikan yayılmacılığının yeni bir evresinden başka bir şey olmadığını hararetle savunmuş, babam ise şöyle veya böyle bu olgunun artık geri dönülmez bir süreç olduğunu ve uyum gösterilmesi gerektiğini ileri sürmüştü. Gençliğinizde enternasyonalizm der dururdunuz. İşte size enternasyonalizmin şahı, Hodri Meydan demişti alaycı bir ses tonuyla. Beni ilgilendiren ne olduğunu fazla bilmediğim globalleşme, enternasyonalizm, ulus devlet falan değil. Ankara'daki o ağır havalı evden çıkıp Avrupa'da kendi başıma yaşamaktı. Annemin içki düşkünlüğünün alkolizme vardığı herkesin bildiği bir sırdı. Hiç kirlenmeyen, kırışıp buruşmayan, dantel veya keten örtüler, gül kurusu veya pişmiş ayva renklerinin egem olduğu tüm eşyanın, tüm bilboların yıllardır hep aynı yerde, üstlerine hiç oturulmamış, hiç kullanılmamış gibi durdukları salon, neşeli bir kahkaha veya içten bir hıçkırığın, şöyle bağıra çağıra bir kavganın veya dolu dolu sevinç çığlıklarının duyulmadığı odalar. Babamın uzun yurt dışı görevleri nedeniyle dolaştığımız yabancı ülkelerde geçen yıllar dışında, doğup büyüdüğüm 19 yıllık yaşamımın önemli bölümünü geçirdiğim, öyle kolay beğenmeyen babaannemin bile muhteşem dediği apartman dairesi, özenli, zengin, şık ama sessiz, ruhsuz, donuk bir evdi. Annemin mutsuzluğu, içkiye sarıldıkça derinleşen yalnızlığı ve sessizliği sinmişti her köşeye. Babam içinse ev, zaman zaman yarı resmi davetlerin veya akşam yemeklerinin verildiği, iki dış gezi arasında uğranılan, uzunca kalınacağı zaman kendi çalışma odasına çekildiği, sadece kızının odasında geçirdiği saatlerde gevşediği bir yerdi. Annemle babamın ne zamandan beri ayrı odalarda yattıklarını hatırlamıyordum. Küçücük bir kızken tatil sabahları Matmazel Röne'yi çaktırmadan onların yatak odasına kaçar, ikisinin ortasına yatar, annemin uyku mahmuru mırıldanmalarına ve ne olur yapmayın, uyumak istiyorum diye yalvarmasına aldırmadan babamla kedicilik, köpekçilik oynardık. Ama bütün bunlar yıllar öncesine ait anlardı. Çocukları leyleklerin getirmediğini öğrendikten ve ayıp bunlarla ilgi duymaya başladıktan sonra anne babamın yatak odası gözlem alanıma girmiş, onların artık aynı yatakta yatmadıklarını da o zaman fark etmiştim. Bunu fark ettiğim anda büyük bir rahatlama ve sevinç duyduğumu hatırlıyorum. Babamı kimseyle, hatta annemle bile paylaşmadığımı, ona kimsenin benden daha yakın olmadığını bilmenin rahatlığı ve sevinci. Üniversite eğitimi için yurt dışına Lozan'a gitme fikrinin tek gölgesi babamdan ayrı kalmaktı. Ama Arı Murat'ın yoğun işleri ve işine odaklanmış özel yanı neredeyse kalmamış yaşam biçimi nedeniyle zaten çok sık görüşemiyorduk. Hiç merak etme, sen Lozan'da olursan birbirimizi şimdikinden daha sık görürüz. Zaten yılın yarısını Avrupa'da geçiriyorum. Ayrıca tatiller de var demişti babam. Dediği de çıkmıştı. Gerçekten de geçen yıl her fırsatta İsviçre'ye gelmişti. Kızım olduğunu bilmeyen biri burada bir metresim olduğunu sanır demişti bir gün gülerek. Yaz tatilinde de annemle birlikte kaldığımız Bodrum'daki villaya gelip hiç adeti olmadığı halde bizimle 10 gün tatil yapmıştı. Annemin buruk bir sesle Yıllardır ısrar ederim gelmezdin. Kızının hatırı için yapmayacağın şey yok dediğini hatırlıyorum. De Gaulle havaalanına indiğimde babamı karşılayıcılar arasında boşuna aramış, yarım saat kadar oyalanıp beklemiş, sonunda da her ihtimale karşı diyerek verdiği telefon numarasını tuşlamıştım. Telefona kimse cevap vermiyordu. İçimde kötü bir duygu, göğsümde nedenini bilmediğim bir kasılma ve midemi sürekli göğsümde hissederek bir taksiye atlayıp elçiliğe geldiğimde babam hakkında bilgi alabileceğim tek yer olağanüstü bir durum olduğunu daha kapıda anladım. Sonra tüm sisler ve gürültüler arasında birbirine karışan sesler, sözler, yüzler. Sayın Arın Murat bir kaza geçirdi. Hastanedeler efendim. Anneniz ilk uçakla geliyor. Sizi bilgilendireceğiz. Büyükelçi Türkiye'ye hareket ettiler. Üzüntülerini bildiriyorlar. Lütfen sakin olun. Müsteşar Bey olayla ve sizinle. Hayır, yaşıyor, hayır, yaşamıyor. Hastane, morg, ne dediniz? Hayır, hayır. Bir görevli eşliğinde çift kanatlı kapılardan geçip merdivenleri tırmanırken hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey duymuyordum. Saçlarım bembeyaz olmalı diye düşünüyordum sadece. Romanlarda böyle yazar, hikayelerde böyle anlatılır. Ağır kadife perdeli, gül kurusu, ölü ışıklı bir odaya giriyoruz. Orta yaşlı bir kadın elimden tutuyor. Metin olmalısınız çocuğum, acımız büyük. Siz gençsiniz, annenize de destek olmalısınız. Babam öldü mü diye sormak istiyorum. Onun yerine saçların beyazlaşmış mı diye soruyorum. Zavallı çocuk, zavallı yavrum. Şuraya uzanın. Bir kadeh konyak lütfen. Konyağı içemiyorum. Saçımdan birkaç tel koparıyorum. Beyazlaşmamış. Demek ki yazılanların hepsi yalan. Saçlarım beyazlaşmamıştı. Ağlamamıştım da. Kafamın içinden ve göğsümden ılık ılık sular akarak yüzüm bembeyaz, gözlerim buğulu, elim, ayağım, bütün vücudum buz kesmiş, bir mumya gibi yaşamıştım sonraki günleri. Bütün bunların üzerinden koca bir yıl geçti. Cenazeden hemen sonra, buralarda kalmamak için apar topar döndüğüm Lozan'da, kas katı, duygusuz, uyuşmuş yaşadığım korkunç bir yıl. Orada babamla hiçbir anım yoktu. Bu sıkıcı kentte insanın anıları bile olmaz. İçimin boşluğuna, katılmışlığına, duygularımın uyuşukluğuna uyumlu bir çevreydi. Orada derslerin ve sınavların çoğuna girmediğim bütün bir kış, yarı yıl boyunca boşluktan ve anlamsızlıktan bir anlam yaratmayı başardım. Babamın öldürülmesinin ardındaki sırrı çözmeliydim. İçimdeki boşluğu doldurabilecek, babamı bana yeniden kazandırabilecek tek şey onun yaşamının ve ölümünün sırrına varmaktı. Beni ipuçlarına götüreceğini umduğum ülkeye nihayet ulaşabildiğimde, babamın ölümü hakkında neler biliyorsunuz veya babamla nasıl bir ilişkiniz vardı diye sormak yerine, Umut kimdi gerçekten diye sormuştum. Sorunun cevabını hemen vermedi. Umut oğlumdu dedi kısaca. Asıl neyin peşinde olduğumu olağanüstü duyarlılığı ve sezgisiyle hemen kavramıştı sanırım. Bozcaada günleriydi. Onu kıstırmak, gerçekleri itiraf etmesini sağlamak için planladığım, Cem amcayı da planımı ortak ettiğim Bozcaada buluşması. Aslında bu bir aşk hikayesiydi diyişini hatırlıyorum. Deniz kıyısındaki kayalıkların üstünde ikimiz yalnızız. Kafamdaki soruları aydınlatmasını bekliyorum. O ise bu bir aşk hikayesiydi diyor. Beni şaşırtmak istiyor. Şaşırmış görünmemeliyim. Başka konulara, başka izlere yönlendirmek istiyor. Tuzağa düşmemeliyim. Gerçeği sonuna kadar gizleyecek. Sabırlı olmalıyım. Gerçeği. Gerçek nerede? Biliyor muyum? Pervasızlığımı göstermek için kadının gözlerinin içine bakıyorum. Kayalığın üstünde denize arkasını vermiş oturuyor. Bir yıl önce gördüğümde saçları kısacıktı, uzatmış, belli belirsiz beyazlaşmaya başlamış kızıl pırıltılı koyu kestane saçları, başında eğreti duran eski püskü kemik bir saç tokasından kurtulmuş adanın sert rüzgarında uçuşuyor. Bu bir aşk hikayesiydi diye tekrarlıyor gözlerini bakışlarımdan kaçırmadan. Öyle bakma yüzüme, en azından benim penceremden böyleydi, benim için böyleydi. Tüketilememiş, kana kana yaşanmamış, son noktası konmamış bir aşk. Ama babamın ölümü, Arın'ın ölümüyle, öldürülmesiyle hiçbir ilgisi yok benim hikayemin. Öldürüldüğü gece Paris'te gençlik yıllarımızdan bildiğimiz küçük bir restoranda birlikte yemek yedik o kadar. Ertesi gün buluşacaktık. O öyle istediği için, izlendiğinden kuşkulandığı için herhalde restorandan birlikte çıkmadık. Arın hesabı ödeyip gittikten sonra 15-20 dakika daha oyalandım. Bir konyak içtim, sonra çıkıp taksiyle eve döndüm. Sonra Ertesi gün babamın ölüm haberini yer aldığı gazetelerde fotoğrafınız vardı. Hem Fransız hem de Türk gazetelerinde. Sadece bazılarında ve hep aynı fotoğraf. Büyük olasılıkla MIT'in veya hangi derin örgütse onun elindeki eski bir resim. Birileri beni bu işe bulaştırmak istemişti kuşkusuz. En azından izleri karıştırıp kafaları bulandırmak istemişti. Babamı tanıdığımı, her şeyini benimle paylaştığını sanırdım. Sesindeki kırgınlığı fark ediyor. Onu 1971 Nisan'ından sonra sadece iki kez gördüm. 1992'de Umut'un ölümünden sonra hangi bakanlığa bağlı olduğunu bile tam anlayamadığım tuhaf bir büroda, bir de o son gece. İçimde büyük bir ferahlama duyuyorum. Bir an onu kıskandım galiba, ne gülünç. Görüyorsun, babanın elinden almadım. Yüzünde yumuşacık, aydınlık, dostça bir gülümseme var. Sen doğmadan çok önceydi. Evet, bir aşk hikayesiydi. Hem de oldukça sıradan bir hikaye. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. O gece öldürülmeseydi, 25 yıl sonra yeniden birlikte olacaktık. Sana acı verecek de olsa söylemek zorundayım. Arın, benim de nedenini tam çözemediğim bir biçimde çok farklı bir noktaya gelmişti. Geçmişinden kopmak istiyordu. Gerçekte çoktan kopmuştu. Sadece yasal bağlar vardı onu bağlayan. Annenin evliliğinden söz etmiyorum. Tabii o da var. Ama asıl yıllardır içinde yer aldığı o çark, devlet çarkı mı demeliyim, o mekanizma işte babanı boğuyordu. Çok şey görmüştü, çok şey biliyordu ve belki de bir sürü istemediği olaya karışmıştı. Kirlenmişti. Böyle dedi o gece. Arınmak istiyordu. Arınmak, yepyeni bir yaşama başlamak, sokak ressamı olmak, belki de bir sirkte palyaço, kim bilir. Böylesine derin dönüşümler yaşayan kişi hep en uçlarda gezinir. Sadece geçmişinden kopmakla kalmaz, eski kimliğini de reddetmeye çalışır. Romanlardaki, filmlerdeki gibi. Evet, biraz öyle. Bütün bunları seninle paylaşacaktı. Ertesi gün seni havaalanından karşılamaya hazırlanıyordum. Sana güveniyordum, anlayacağından emindi. O kadar farklı, o kadar hafiflemiş bir hali vardı ki anlatamam. Anlayabilir miydim acaba? Ben emin değilim pek. Babamın hayatını kökten değiştirmek istediğine de inanamıyorum. Kirlenmişti dediniz. Bunu da anlamıyorum. Onu tanıyan hiç kimse böyle bir şey düşünemez. Kızmıştım. Sesim soğuktu, mesafeliydi. Kadının anlattıklarına etkilenmemiş görünmeye çalışıyordum ama artık meydan okuyarak öyle dosdoğru bakamıyordum gözlerinin içine. Ülkü'nün babama arın demesi sinirime dokunuyordu. Ah evet, buruşmaz, kırışmaz arın Murat. Ölçülü, soğukkanlı, kibar, namuslu, eğilip bükülmez. Hep haklı, hep doğru, devlet katlarında bir efsane. Dış işleri, iç işleri çevrelerinde hem özenilen hem kıskanılan, açığı aranıp bulunamadıkça ikiyüzlü bir saygıyla onurlandırılan örnek devlet adamı. Dudağının sol köşesinde alaycı, küçümseyen, biraz da acı bir gülücük beliriyor. Gülümsemeden çok bir kasılma. Sevdiğini söylediği adama karşı böyle acımasız, böyle küçümseyici olmasına şaşıyorum. Arına daha doğduğunda bir bebek zıbını gibi giydirilmiş arın Murat kimliği, tabii onun da benimsediği, iyi olduğuna, doğru ve haklı olduğuna inandığı bir kimlik. Peki söyler misin? İyi, doğru, haklı nedir? Hayır, söyleyemezdim. Nereye varmak istediğini de tam anlayamıyordum zaten. Babamı severdim, diyorum kısaca. Ben de, ne tuhaf değil mi? Ama her şeye rağmen bir aşk hikayesiydi bu. Sandığınız gibi polisiye bir olay, basit bir ilişki, bir Paris kaçamağı değildi. Sonuna kadar yaşanamamış, tüketilememiş, yıpranmamış. Bu yüzden de bütün diriliğiyle, inadıyla kalmış bir aşk hayaleti. Hayaletleri öldüremezsin. Engel neydi Ülkü? Niye böyle oldu? Bilmiyorum. Hayır, açık sözlü olmam gerekirse, ki gerekiyor galiba, biliyorum. Tam da arın Murat kimliği yüzünden. Onda tutkuyla sevdiğim şey aslında benim tüm değerlerime, kökenime, alışkanlıklarıma, yapıma, doğama aykırı olan o kimlikti. Arın Murat kimliğinin özü iktidara yönelişti, iktidar arayışı, hatta tapıncıydı. Onu benden ayıran buydu. Ama şimdi düşünüyorum da tutkumun gerçek nesnesi de buydu. Böyle olduğunu o son gece fark ettim. İktidarı reddettiği günün gecesi. O gece şarap kadehiyle oynayarak karşımda otururken büyünün bozulmaya başladığını sezdim. 25 yıldır yaşadığım onca acıya, olaya, onca erkeğe, onca sevgiye direnen, bir an bile soğumayan tutku beni bırakmış gibiydi. Dudaklarına bakıyordum ve beni öpmek istemesinden korkuyordum. Masanın altında bacağıma dayanan dizi artık heyecanlandırmıyordu. O, bizi bunca yıldır birbirimizden ayıran her şeyi reddedip bana dönüyordu ve inanılmaz bir şey, ben onu hala isteyip istemediğimden bile emin değildim. Belki de çok kadınca bir zaaf. Kadınca mı? Erkeklik iktidarla özdeşleşir, her alanda, her anlamda iktidar. Erkek iktidarı arar, kadın ise iktidara sahip olanı. Ama sen yaşlarda gencecik bir kızken bütün bunları bilmiyordum. Arını seviyordum o kadar. Sonra sevgi aşka, aşk tutkuya dönüştü. Hani normal denilen türden sıradan bir ilişkimiz olabilseydi, örneğin evlenseydik, kurulu düzene karışsaydık, beni elçilik resepsiyonlarında, resmi davetlerde, rezidanslarda düşünebiliyor musun? O zaman ne aşk ne de tutku kalırdı. Ama aşk ulaşılmazlıkla beslenir. Ulaşılmazlıkla kara sevdaya, tutkuya dönüşür. Hayır, bilgece sözler ya da kötü roman klişeleri değil bunlar. Gerçeğin ve hayatın ta kendisi. İnsan aşk bahsinde çoğu zaman sanıldığından daha yanılındır. Hele de biz kadınlar, hatta en akıllılarımız bile. Bu defa gerçek bir gülümsemeyle aydınlandı yüzü. İlk kez onun güzel olduğunu düşündüm. Klasik bir güzellik, bir taş bebek güzelliği değil ama ellisinde hala çekici olabilen, hala tutku ve cinsellik çağrışımı yapan, damıtılmış, sükunete kavuşmuş, kendi içine dönmüş, bağırmadan, parlamadan, içten içe ışıldayan bir güzellik. Yine de hayalimde babamla bu kadını bir araya getirmekte güçlük çekiyordum. Onunla yatmış, sevişmiş olabilir ama onu sevmiş olamaz. Peki yıllar sonra, 25 yıl mı demişti, neden onu döndü, neden geleceğini onunla paylaşmak istedi, neden bizimle değil? Biz kimdik? Annemle ben mi? Ülkünün anlattıklarına inanılacak olursa biz onun geçmişiydik. Arı Murat kimliğinden soyunmaya çalışırken geride bırakmak istediği geçmişi. İçimde önce bir boşluk, sonra huzursuzluk, en sonunda da panik duygusu. Ülkünün anlattıklarını dinlemez olduğumu, kafamın o anlamsız soruya takılıp kaldığını fark ediyorum. Ürkütücü rakibin eline müthiş bir koz verdiğimi, bu soruyu sorduğum andan itibaren karşımdakinin büyük bir üstünlük elde edeceğini bile bile soruyorum. Anlattığınıza göre geçmişinden, kimliğinden kopmak, yeni bir hayata başlamak istiyordu. Benim yerim var mıydı yeni hayatımda ya da reddettikleri arasında ben de var mıydım? Soruyu böyle ulu orta sorar sormaz utanıyorum. Pişman oluyorum, yüzüme ateş basıyorum. Sonbahar güneşi de yakarmış demek insanı diyorum, kıpkırmızı kesilmeme pek zavallı bir bahane uydurmaya çalışarak. Hayır, geçmişten geleceğe taşıyacağım tek şey derin demişti ya da buna benzer bir cümle. Ha, bu arada güneş yakacak kadar sıcak değil, tatlı bir esinti de var. Sen dünkü maceralı yolculukta soğuk almış olmayasın. Alay edip etmediğini anlamak için kadına dikkatle bakıyorum. Hayır, düşman değil, rakip değil, dost olduğu bile söylenebilir. Birden yüksek sesle gülmeye başlıyorum. Babamın beni de reddettiğini öğrenmenin ateşidir, aldırmayın. Öğrenmenin değil, düşünmenin diye düzeltiyor. Bu konuda benden öğrendiğin tek şey, babanın kopmaya çalıştığı geçmiş yaşamından sadece seni birlikte götürmek istediğinden ibaret. Bomboş bir bavula konan tek değerli eşya gibi. Peki siz Ülkü? Yani demek istiyorum ki, eğer babam o gece öldürülmemiş olsaydı, ona dönecek miydiniz? Farklı bir Arı Murat'la birlikte olabilecek miydiniz? Yine de sevebilecek miydiniz onu? Demin söylediklerinize göre sanki... Anlıyorum. Leyla ile Mecnun'dan, Tahir ile Zühre'den, Romeo ve Juliet'e kadar bütün klasikleşmiş aşk hikayelerinde aşkı yaratan ve büyüten kavuşamamaktır. Eski terimle vuslata erememektir. Kavuştuğun zaman tüketeceğini, aşkın yaşandıkça alışkanlığa yenilip sönümleneceğini bilirsin. Yine de vuslatı aramaktan alamazsın kendini. Sorduğun soruyu, Arın kendini anlatmaya çalışırken daha o gece, o masada sordum kendime. Ve bütün hayatımı etkilemiş, daha iri laflarla konuşacak olursam, beni esir etmiş, yaşamıma ipotek koymuş o tutkudan kurtulamadıkça huzur bulamayacağımı, bir yanımın hep eksik kalacağını anladım. Evet, dönecektim ona. Tüketmek için de olsa dönecektim. Üstelik de bir an duraksıyor, konuşup konuşmamakta ikircikleniyor. Üstelik de ne? Madem ki başladık, konuşmak zorundasınız. Zorunda hayır ama anlatmak istiyorum. Bir çeşit terapi belki de. Umut'tan beri zaten çok güç yaşıyordum. Sonra Arı'nın öldürülmesi, sonra her şey. Dünya, Türkiye, küçük ev, annem, şimdi de sen. Evet, terapiye ihtiyacım olduğu kesin. Üstelik de şu, canım, Arı'nla aramızdaki ilişkide cinselliğin çok büyük bir payı vardı. Belki de en temeline, temel içgüdüye inersen cinsel çekim, cinsel uyum ve doyumdu ilişkiyi belirleyen. Hadi yeterince açık sözlü olayım. Bunda en küçük bir utanç, ilişkiyi aşağılamak falan gibi bir yön görmüyorum ben. Kadınla erkek arasında dostluk, sevgi, anlayış, daha ne bileyim her türlü duygu olabilir. Ama aşk dedin mi, şöyle dolu dolu aşk, o zaman cinsellik öne çıkar. Böyle bir aşka ihtiyacım vardı. Onun nesnesi de kafamdaki ve yüreğimdeki bütün sorulara rağmen arındı. Sen hiç aşık oldun mu derin? Ne cevap vermiştim hatırlamıyorum. Hayır dememek için susmuştum belki de. 3. Her şey Derin'in babasının ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek istemesiyle başladı. Gerçeği söylemek gerekirse Arın Murat'ın ölümünün kuşkulu olduğunu, bu cinayetin ardında devlet içindeki bazı güçlerin bulunabileceğini hatırlatarak genç kızın içine kurt düşüren bendim. Babasının resmi bir görevle geldiği Paris'te bir gece yarısı sokak ortasında vurulmasının, görkemli cenaze törenindeki nutukların ve resmi açıklamaların gizlediği bir nedeni ve anlamı olduğunu seziyordu. Babasını öldürülmeden önce gören son kişiydim. Bu yüzden de akla gelebilecek ilk olağan şüpheliydim. Annesiyle birlikte Paris'e cenazeyi almaya geldiklerinde anne kızın beni görmek istemelerinin nedeni buydu. Hatırlıyorum. Morgda cansız yatan erkeğin 3 kadını. Karısı, kızı, eski sevgilisi. Kendimizi gizlemek ve birbirimizi ölçmekle geçen o tatsız karşılaşmanın sonunda Büyükelçiliğin dayalı döşeli intim salonlarından birinde garson kılığındaki görevlinin soğuk bakışları altında salonun kapısında durmuş yapay nezaket sözleriyle vedalaşıyorduk. Kadının bu iş çabuk bitsin dercesine uzattığı eli titriyordu. Annesinin yanında durmuş, ne yapacağına, nasıl davranması gerektiğine karar veremeyen kızın gözlerinin buğulandığını görmüştüm. Umut da aynı buğulu gözlerle bakardı bir şeye üzüldüğü zaman. Yaldızlı mobilyalarla döşeli salonun kapısında vedalaşmak üzere elimi uzattığım genç kızın bakışları Umut'un bakışlarıydı. Umut'un ölü yüzü Derin'in kederli yüzüne karışmıştı. Kısacık bir an, morgdaki demir masanın üstünde yatan cesedin Derin olduğu sanrısına kapıldım. Elimde olmadan sarıldım ona. Yanakları ıslaktı. Sizinle daha uzun konuşmak isterdim, babamın öldürülmesi konusunda demişti.